Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri yeryüzünde iman nimetiyle şereflendiren, kainatın en güzel insanını bizler için seçip gönderen, günah işlememize rağmen hala daha çeşit çeşit nimetlerini bizlere yağdırmaya devam ettiren ve bizleri bir kere daha nübüvvet pınarının etrafında kuruyan gönül fidanlarımızı sulamak için bir araya getiren Rabbimizi, mahlukatı adedince, kelimelerinin sayısınca, arşının ağırlığınca hamd ile tesbih ederiz. Biz şehadet ederiz ki Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eşi, benzeri ve dengi yoktur. Ondan başka ilah ve mabut yoktur. Ve biz yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey Rabbimiz! Fitne ve fesadın çoğaldığı, anlayışların bozulduğu, ölçülerin değiştiği günümüz dünyasında bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Sözlerimizde ve fiillerimizde yanlışa kaydırma. Ayaklarımızı ve kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. İlahi mesajların gölgesi altında izzetli bir hayat yaşamayı cümlemize ikram et. Amin, amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Sevgili dinleyenler, önceki derslerimizde insanın iç dünyasına hitap eden ve daima insanın iç dünyasını güzele, doğruya ve mükemmele yönlendiren niyetlerle ilgili hadis-i şerifleri görmüştük. Bütün amellerin Allah katında niyetlere göre değerlendirileceğini, samimi, ihlaslı ve güzel niyetlerle yapılan işlerin Allah katında takdirle karşılanacağını vesaire bildiren hadisleri işlemiştik. Bu konuyla ilgili hadislerin toplanmış olduğu babı geçen dersimizde bitirmiştik. Şimdi yeni bir konu başlığına, yeni bir gündem maddesine geçiyoruz. Babut tevbe. Tevbe babı. Allah'tan af dilemek. Yapılan günahlardan dolayı pişmanlık duymak. Yaratıcıdan özür dilemek ile ilgili hadislerin toplandığı bab. Hadislerin metinlerine geçmeden önce tövbe ile ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Arap dilinde tövbe, tabe yetubu tevbeten kökünden gelip raca'a yani döndü, dönüş yaptı, vazgeçti manasındadır. Istilahta ise günahları ve haramları terk edip Allah'a dönmek, yanlışı bırakıp doğruya yönelmek, kötülüklerden vazgeçip iyiliklere dönmek demektir. Kısacası hatadan dönmek, yanlıştan vazgeçmek demektir. Aslında tövbe bir yöneliş hareketidir. Karanlıktan aydınlığa, cehaletten ilme, haksızlıklardan adalete yöneliş. Çirkinden güzele, değersizden değerliye yöneliş. Alçaktan yükseğe, denaetten ulviyete yöneliş. Tövbe aynı zamanda bir değişimdir. Hayatın bütün alanlarını kapsayan bir değişim. Yanlışlıklardan vazgeçerek daha iyiye, daha güzele, daha mükemmele doğru bir değişim. Hayatımızın bütün alanlarında, İş hayatımızda, aile hayatımızda, sosyal hayatımızda, hayatımızın bütün alanlarında yaptığımız büyük veya küçük hataları ve bu hataların doğurduğu sonuçları, bu yanlışlıkların ölüm ötesi hayatımızı etkilemesini göz önünde bulunduracak olursak, konunun ehemmiyetini çok daha iyi bir şekilde anlarız. Bu nedenledir ki ulema, büyük veya küçük günahlardan, yanlışlıklardan, hatalardan tövbe edip dönmek her Müslümanın üzerine vaciptir demişlerdir. Zira Yüce Rabbimiz Nur suresinin 31. ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْكَرِيمُ Hepiniz Allah'a tövbe edin ey müminler! Umulur ki böylece kurtuluşa erersiniz buyururken Hud suresi 3. ayeti kerimede İstagfiru rabbekum thumme tubu ileyhi. Rabbinizden sizi bağışlanmasını isteyin, sonra ona dönüş yapın. Tahrim suresi 8. ayeti kerimede de Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler! Allah'a nasuhi bir tövbeyle, yani samimi, içten bir tövbeyle tövbe edin, dönüş yapın buyurmaktadır. Bütün bu ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz bizi devamlı kendisine çağırmaktadır. Yanlışlıkları terk edip kendisine, yani kemalin kaynağına davet etmektedir. Ancak tövbenin şartları vardır. Bir başka ifadeyle tövbenin kabul edilmesinin şartları vardır. İmam Nevevi bu şartları şöyle sıralamıştır. Eğer işlenen günah sadece Allah'a karşı olup kul hakkını ilgilendirmiyor ise tövbenin 3 şartı vardır. 1. En yuqli'a anil ma'siye. O günahı terk etmek. O günahı işlemeyi bırakmak. Günahı terk etmeden tövbe olmaz. Yani hem içki kadehini yudumlamaya devam edip hem de Allah'ım beni affet demek olmaz. 2. En yendeme ala fe'lihe. O günahı işlediğine pişman olmak. O günahı yaptığından dolayı pişmanlık duymak. 3. En ya'zime en la ya'ude ileyhe ebeden. O günahı bir daha yapmamaya karar vermek. Bir daha tekrarlamamaya azmetmek. Bir daha o günaha asla dönmeyeceğine kalpten söz vermek. Eğer bu 3 şarttan biri eksikse tövbe geçerli olmaz. Eğer işlenen günah kul hakkını ilgilendiriyor ise, kul hakkıyla alakalı ise, o zaman tövbenin 4 şartı vardır. 3'ü yukarıda sayılan şartlardır. 4.'sü de kul hakkından arınıp kurtulmaktır. Bu da şöyle olur. Şayet bu hak mal ve benzeri bir şey ise, yani maddi bir hak ise, o malı gidip sahibine vermesi gerekir. Eğer bir kimsenin haysiyeti, şerefi ve kişiliğine yönelik bir hak ise, hak sahibine kendisini cezalandırma yetkisi verir veya ondan kendisini bağışlamasını ister. Yani bu kul hakkı birisinin gıybetini yapma suçu ise, o kimseden gidip af diler. Bu kısa girişten sonra tövbe babının ilk hadisi Riyazu Salihin'in de 13. hadisi şerifiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve an Ebi Hurayrate radıyallahu anhu kal semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekul vallahi İnni la estağfirullaha ve etubu ileyhi fil yevm ekser min 70 merre. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema kal. Ebu Hurayra radıyallahu anh reported, I heard Messenger of Allah saying, I seek Allah's forgiveness and repent to him more than 70 times a day. İmam Bukhari narrated this hadith. It is an inducement for seeking pardon and forgiveness. The Prophet, peace be upon him, whose past and future sins were forgiven, asked Allah's forgiveness, then how about us who commit sins on regular basis, not to seek pardon and forgiveness from Allah? Sincere and ceaseless prayer for pardon is essential so that sins committed by us unintentionally are also forgiven. The above hadith lays great emphasis on seeking pardon. İmam Bukhari, Ebu Hurayra radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Vallahi Allah'a yemin ederim ki inni le estağfirullaha ve etubu ileyhi fil yevmi ekthara min seb'ine merra. Ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, Allah'a tevbe ederim. Sevgili dinleyenler, 14. hadis-i şerifi de okuyarak ikisinin açıklamasını birlikte yapmak istiyorum. 14. hadis-i şerif. Ve anil agar ibn yeser el muzeni radıyallahu anhu kal, kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya eyyühen nas, tûbû ilallâhi ve estağfirûh, fe inni etûbu fil yevmi mi'ete merra. Sadaka Rasulullah fîmâ kal ev kemâ kal. El-Agar ibn Yesar el-Muzeni radıyallahu anh narrated that the Messenger of Allah said, turn you people in repentance to Allah and beg pardon of him. I turn to him in repentance 100 times a day. İmam Müslim narrated this hadith. İmam Müslim el-Agar bin Yesar el-Muzeni'den naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ya eyyühen nas, ey insanlar, tubu ilallahi, Allah'a tövbe edin, günahları bırakıp Allah'a dönün, vestağfiruhu ve Allah'tan bağışlanma dileyin, Allah'tan mağfiret isteyin. Fe inni etubu fil yevmi mi'ete merra. Hiç şüphesiz ki ben günde 100 defa tövbe ediyorum. Bu hadis-i şerifi İmam Müslim Kitab-ı Zikir 42'de rivayet etmiştir. Sevgili dinleyenler, ilk bakışta iki hadiste zikredilen sayılar arasında bir çelişki varmış gibi gözükse de aslında iki hadis arasında hiçbir tenakuz yoktur. Çünkü birinci hadiste Efendimizin günde 70'ten fazla tövbe ettiği belirtilmekte, ancak 70'ten fazla olarak kaç defa tövbe ettiği belirtilmemiştir. İkinci hadiste ise bu belirtilerek bu miktarın 100 defa olduğu haber verilmektedir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günde 100 defa tövbe edip Allah'tan bağışlanma dilemesi, asla ve asla günah işlediğinden dolayı yapılan bir tövbe değildir. Çünkü peygamberler ismet sıfatıyla donatılmış olup asla ve asla günah işlemezler. Zaten onlar günah işleyen birileri olsalardı Allah onları seçmezdi. Onlara peygamberlik görevi vermezdi. O halde Efendimizin buradaki tövbesi ve bağışlanma istemesi bir işin daha üst mertebesi varken bir alt mertebesini yapmaktan dolayı duyulan bir rahatsızlıktan kaynaklanmaktadır. Buna şöyle bir misal verebiliriz. İnsan sevgisi konusunda uluslararası bir şiir yarışması düzenlense, dünyanın bütün şairleri, edipleri, yazarları bu yarışmaya katılsa ve yapılan değerlendirme sonucunda içlerinden bir şiir birinci gelse, işte bu birinci gelen şiir, mevcut şiirler içinde en güzel şiir olmasına rağmen bu şiirin yazarının "Ya Rab, bu şiirden daha güzel bir şiir yazabilirdim. Beni affet. Bundan daha güzelini yazmak için bana yardım et." diye yakarmasını bu konuya örnek verebiliriz. İşte bunun gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta Ya Rab, senin emir ve yasaklarını gücüm nispetinde en güzel bir şekilde yerine getirdim. Eğer bu yaptıklarımdan daha güzel bir şey var da ben onu yapamamış isem, sen beni affet dercesine tövbe istiğfarı kendisine şiar edinmiştir. Ayrıca bu iki hadisin siyakından anladığımıza göre, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ubudiyette bir kusur işlediğinden dolayı değil de, ümmetine örnek olmak ve onları devamlı tövbe istiğfara teşvik etmek için de böyle söylemiş olabilir. Öte yandan tövbe istiğfar da bir zikir çeşididir. Hiçbir günah işlenmediği halde Allah'ı zikretmek için tövbe istiğfar edilebilir. Bu nedenle Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayet-i kerimelerdeki emirlere de uyarak hiçbir günah işlemediği halde Allah'ı zikretmek için günde 100 defa tövbe istiğfar etmiştir. Bizim bu hadis-i şeriflerden çıkaracağımız en önemli ders şu olmalıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam günah işlemekten korunduğu halde, geçmiş ve gelecek bütün kusurları bağışlandığı halde, günde 70 defadan fazla tövbe ediyorsa, o zaman birçok günah işleyen bizler, daha fazla tövbe edip bağışlanmak için Allah'a yakarmalıyız. Veya en azından her gün 70 defa tövbe etmeliyiz. Sevgili dinleyenler, ben bu hadisi şeriflerden çok daha farklı bir mana anlıyorum. Bu hadisleri ezberlerken, sanki Efendimizin bize farklı bir şey söylemek istediğini anladım. Bir eğitimci olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadislerde kötü davranışlardan kurtulup güzel amellerle süslenmenin yolunu bizlere göstermektedir. Tevbe yukarıda da açıkladığımız gibi kötülüklerden vazgeçmek demektir. Efendimiz sanki bizlere eğer hayatınızda yaptığınız kötü bir davranış var ise, ki mutlaka vardır ve ondan kurtulamıyor iseniz, mutlaka her gün en az 70 defa veya 100 defa içinizden o kötülüğü terk edeceğim diye kendinizi şartlandırın. En sonunda mutlaka o kötülüğü terk edersiniz der gibidir. Mesela sigarayı bırakamıyorsanız, her gün içinizden ben bu sigarayı bırakacağım, ben bu sigarayı bırakacağım diye en az 70 defa söyleyin, en sonunda mutlaka o sigarayı bırakırsınız. Başka bir misal, eğer diliniz gıybete alışmış olup da devamlı insanların arkasından konuşuyor iseniz, günde 70 defa artık bundan sonra gıybet etmeyeceğim, artık bundan sonra gıybet etmeyeceğim diye içinizden söyleyin, en sonunda o kötü davranışı terk edersiniz. Eğer güzel bir davranışı yapamıyor iseniz, günde 70 defa içinizden onu yapacağım deyin, sonunda o güzel davranışı yaparsınız. Mesela namaz kılmıyor iseniz veya namaz kılıyor ama camide kılmıyor iseniz, içinizden günde 70 defa namazlarımı camide kılacağım, namazlarımı camide kılacağım deyin, sonunda namazlarınızı camide kılmaya başlarsınız. İçinizden 70 defa yarın falanca kimseyi ziyarete gideceğim deyin, yarın mutlaka o kimseyi ziyarete gidersiniz. Bu hakikati atalarımız bu hadislerden aldıkları ilhamla bir insana 40 gün deli deyin, sonunda delirir diyerek veciz bir şekilde ifade etmişlerdir. Sevgili dinleyenler, bu nokta üzerinde eğer düşünür iseniz, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu hadiste bizlere çok büyük bir hayır kapılarını açacağımız bir anahtar verdiğini anlarsınız. Günde 70 defa içinden kötülüklerini terk edeceğini söyleyen bir kimse, sonunda o kötülüklerini terk eder. İçinden günde 70 defa iyi bir şey yapacağını söyleyen bir kimse de, sonunda o iyi şeyi yapar. Böylece Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bu hadis-i şerifte, günde 70 defa kötülüklerimizi terk etme kararı almaya bizleri teşvik etmektedir. Günde 70 defa yaptığı kötülükleri hatırlayıp onlardan pişmanlık duyan bir kimse sonunda o kötülükleri terk eder ve güzel davranışlarla süslenir. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette engin nimetler ve büyük hayırlar kazanır. Bizleri böyle kutsi güzelliklere yönlendiren Allah'ın Resulüne salatü selam ederiz. O güzel peygamberi bize gönderen kainatın yaratıcısını hamd ile tesbih ederiz. Sevgili dinleyenler, hadislerden çıkarılacak ibretler ve dersleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Küçük veya büyük hataları terk edip tövbe etmek her Müslümanın üzerine vaciptir. 2. Her gün yaptığımız hataları tespit edip bunlardan kurtulmak için ilk önce tövbe etmeliyiz, sonra da o hataların sayısınca ve miktarınca iyilik ve hasenat yapmalıyız. Çünkü ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim innel hasenati yuzhibne seyyiat. Hiç şüphesiz ki iyilikler kötülükleri siler buyurulmaktadır. 3. Her gün en az 70 defa tövbe istiğfar edip Rabbimize yönelmeliyiz. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan, eksikliklerimizden dolayı Rabbimizden özür dilemeliyiz. Zira tövbe hatalardan pişmanlık duyup Allah'a dönmek demektir. İşte iç dünyamızda her gün en az 70 defa bu dönüşü tekrarlamalıyız. İçimizde bu inkılabı gerçekleştirmeliyiz. Zira iç dünyasında yanlışlardan güzele doğru olan bu değişimi ve inkılabı gerçekleştiremeyenler, dış dünyada ve toplumsal hayatta büyük değişimleri gerçekleştiremezler. O nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifte toplumsal hayattaki büyük başarılara sahip olabilmemiz için iç dünyamızdaki bu değişimi gerçekleştirmeye davet etmektedir. İç dünyasını değiştiremeyenler dış dünyayı nasıl değiştireceklerdir ki? Bu nedenle toplumda güzel anlamda büyük değişiklikler yapmak isteyenler ilk önce bu değişikliği, bu değişimi kendi iç dünyalarında yapmalıdırlar. 4. Yaptığımız hatalardan, günahlardan tövbe ederken samimi olmalıyız. Pişmanlığımızın en güzel ifadelerinden biri o günahı işlediğimizden dolayı ağlayıp gözyaşı dökmektir. 5. Tövbe etmek aslında günahlardan pişmanlık duyup bir daha o günaha dönmemeye karar vermektir. Bu pişmanlığın sözlerle en güzel ifadesi şu şekildedir. Estağfirullah el-Azim, el-Kerim, el-Rahim, el-Lezî la ilahe illâhu, el-Hayyel-Gayyum, es'eluhu't-tevbete vel-mağfirete vel-hidayete lena, innehu huvet-tevvâbur-Rahim, tevbete abdin zalimin li-nefsihi, la yemliku li-nefsihi şey'en, ve la hayâten, ve la nuşûrâ. Estağfirullah, ben Allah'tan mağfiret dilerim, mağfiret isterim, bağışlanma isterim. El-Azim, azim olan, El-Kerim, kerim olan, Er-Rahim, Rahman olan Allah'tan. Bağışlanma, mağfiret dilerim. Ellezî, o Allah ki, la ilahe illa hu, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. El-Hayyel Kayyum, o Allah haydır, yani diridir. El-Kayyum, kayyumdur, yani kendisinin haricindeki bütün varlıklara hayat veren, onların var olmasını sağlayan demektir. Es'eluhu tevbete, ben ondan tövbe isterim. Vel-Mağfirete, ve mağfiret isterim, vel hidayete lena, ve bize hidayet vermesini, doğruyu göstermesini, doğruya sevk etmesini isterim. İnnehu hiç şüphesiz ki o, huvet tevvabur rahim, tövbeleri çok çok kabul eden ve rahmeti sınırsız olandır. Tevbete abdin zalimin li nefsihi, kendi nefsine zulmeden bir kulun tövbesiyle tövbe ederim. La yemliku li nefsihi şey'en, ki o kul kendi nefsi lehine hiçbir şeye sahip değildir. Ve la hayaten ve la nuşura, ne bir hayata ne de bir toplanmaya sahip değildir. kendi lehine hiçbir şeye muktedir değildir. Kısaca özet olarak tercümesini, manasını verdiğimiz bu kelimelerle Allah Teala'ya tövbe istiğfar edip yakarabiliriz ki aslında tövbenin asıl en güzel yönü kalbimizde, iç dünyamızda, içimizde duymuş olduğumuz pişmanlık ve Rabbimizden özür dilememizdir. Tabii ki bunun da sözlerle en güzel ifadesi bu cümleler ve buna benzer cümlelerdir. 15. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Hamzete Enes İbni Malikinil Ensari Khadimi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anhu kal, kala Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Lallahu efrahu bitevbeti abdihi min ahadikum sakada ala ba'irihi ve gad edallahu fi ardın felatin. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema kal. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Enes bin Malik el-Ensari, the servant of the Messenger of Allah, narrated. Messenger of Allah said, Verily, Allah is more delighted with the repentance of his slave than a person who lost his camel in a desert land and then finds it unexpectedly. Imam Bukhari and Muslim narrated this hadith. In another version of Muslim, he said, Verily, Allah is more pleased with the repentance of his slave than a person who has his camel in a waterless desert, carrying his provision of food and drink, and it is lost. He, having lost all hopes to get that back, lies down in a shade and is disappointed about his camel. When all of a sudden he finds that camel standing before him, he takes hold of its reins and then out of boundless joy blurts out, O Allah, you are my slave and I am your Rab. He commits this mistake out of extreme joy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Lallahu efrahu bi tevbeti abdihi min ahadikum sakata ala ba'irihi ve kad edallahu fi ardın felatin. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu hoşnutluk ve memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari Kitabu't-Tavat 4'te, İmam Müslim'de Kitabu't-Tevbe 1'de nakletmektedir. İmam Müslim'in Tövbe 7'de bu hadis-i şerifi biraz daha açıklayan bir rivayeti vardır. Lallahu eşeddu ferahan. Hiç şüphesiz ki Allah Teala çok daha fazla, çok daha şiddetli sevinir, hoşnut olur. Bitevbeti abdihi. Kulunun tövbe etmesiyle, hine yetubu ileyhi, kul kendisine tövbe ettiği zaman, kimden daha fazla sevinir? Min ahadikum, sizden birinizden, içinizden bir adamdan, kâne ala râhiletihi bi ardın felâtin, ki o adam geniş ve uçsuz bucaksız bir yerde, devesinin üzerindeydi. Fenfeletet minhu. Bir yerde mola verdiği zaman deve bir vesileyle ondan kurtulup kaçıp gitti. Ki adam istirahat ederken uyuyakalmış, uyandığında bir de baktı ki devesi kaybolmuş. Ve aleyha ta'amuhu ve şerabuhu. Devenin üzerinde yol boyuncaki azığı, yiyeceği ve içeceği vardı. Adam şiddetli bir şekilde kalkıp deveyi aramaya başladı. Devesini bulmak için tepeden tepeye koştu. Oraya buraya gitti. Ancak nafile. Devesini hiçbir yerde bulamıyordu. Sonunda fe'ata şecereten fattaca fi zilliha ve kad eyse min rahileti. Artık devemi bulamayacağım. Bu ıssız çölde açlıktan ve susuzluktan ölüp gideceğim diyerek bir ağacın yanına geldi ve ağacın gölgesi altında iyice devesinden ümidini keserek ağaca yaslandı. Ki bu hadis-i şeriften, bu hadis-i şerifin başka rivayetlerinde bu adamın elbisesini başına çekerek ölümü beklediği anlatılmaktadır. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ. O bu durumdayken, karnı acıkmış, susuzluktan dudakları çatlamış bir halde ölümü beklerken, اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ. Bir de baktı ki deve karşısında duruyor. Adam deveyi karşısında görünce hayretten, şaşkınlıktan, sevinçten ne yapacağını bilemez. Bir vaziyette hatta devesinin karşısında durduğuna inanamaz. Herhalde serap görüyorum der. Gözlerini ovalayıp serap görmediğini anlayınca فَأَخَذَ بِخِطَامِهَ şiddetli bir şekilde yerinden fırlayıp devenin boynuna sarılır. ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Sonra çok şiddetli sevincinden dolayı ne söylediğini bilemeyerek اللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْد۪ي وَاَنَ رَبُّكُ. Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim der. اَخْتَعَ ف۪ي شِدَّةِ الْفَرَحِ. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu adamın aşırı derecede duyduğu sevinç ve mutluluktan dolayı böyle bir hata yaptığını bildirmektedir. İşte kul tövbe ettiği zaman Allah Teala'nın hoşnutluk ve mutluluğu bu adamın sevinç ve mutluluğundan çok daha fazladır, çok daha şiddetlidir, çok daha büyüktür. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerif Allah Teala'nın kullara olan sonsuz merhametini, sevgisini ve şefkatini çarpıcı bir şekilde ortaya koymakta ve günahlarla kirlenen gönülleri bağışlanma ümidiyle serinletmektedir. Kainatın sahibi, sultanı ve Rabbi yüce bir varlığın, azametinin ve büyüklüğünün sınırı olmayan yaratıcının, varlık alemi içinde nokta kadar bir cürmü olmayan insanın kendisine yönelmesinden ve beni affet diye yalvarmasından bu derece hoşnut olması, doğrusu kalplerimizi derinden etkilemektedir. Bu yüce merhamet karşısında bedenlerimiz sarsılmaktadır. Yüreklerimiz parçalanmaktadır. Günahlarınızı affettim demesi bile yeterliyken, sizi bağışladım demesi bile bizim için büyük bir nimet iken, ardından kulunun günahından dönmesinden dolayı kendisinin bu derece hoşnut olduğunu bildirmesi, yüreklerimizi sevgiyle parçalamaktadır. Aman ya Rabbi, bu ne merhamet, bu ne azamet, bu kullara verdiğin ne büyük bir değer. Zira kainat onun, mülk onun, varlık onun. Sizi affetmiyorum deseydi kim ne yapabilirdi? Günahlarınızın cezasını çekeceksiniz. Size akıl vermedim mi? Peygamber gönderip kitap indirmedim mi? Deseydi kim ne itiraz edebilirdi? Kainat kitabıyla da size bir sürü mesajlar gönderdim. Siz ise gözünüzü ve kalbinizi köreltip suç işlediniz. O halde çekin cezanızı deseydi kim ne diyebilirdi ki? Ey rahmeti bol padişah, azameti sınırsız sultanı mutlak, şahit ol ki biz seni mahlukatın adedince, arşının ağırlığınca, kelimelerinin sayısınca hamd ile tesbih ederiz. Bizler senin bu engin merhametin ve azametin karşısında eziliyoruz. Şahit ol ki bizler senin gönderdiğin peygambere ve indirdiğin kitaba iman ettik. Ancak bizler aciz ve zayıf kullarız. Şeytan, nefis ve çevre şartları içinde bazen yenik düşüp hatalar yapıyoruz. Kıyamet günü huzuru ilahide, Nebi-i Muhterem'in önünde, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin huzurunda, Ebu Hanifelerin, İmam Bukharilerin ve diğer evliyaların, salih ulemanın gözleri önünde, yüzümüzü kızartacak günahlar işlemekten bizleri muhafaza eyle. Hatalarımızı ve günahlarımızı dünyada örtüp gizlediğin gibi, kıyamet günü mahşer halkının önünde de gösterme, onları gizle. Bana, anne babama ve bütün müminlere mağfiret et. Hiç şüphesiz ki sen ikramı bol, merhameti geniş hükümdarsın, alemlerin Rabbisin. Sevgili dinleyenler, hadis-i şerifimizde akide ile ilgili önemli bir nokta vardır. Allah Teala'nın memnuniyeti, hoşnutluğu ve sevinmesi gibi ifadeler mecazi sözlerdir. Allah Teala infialden, tesir ve etkilenmeden münezzehtir. Onun sevinmesi kulların sevinmesi gibi değildir. Çünkü kulların sevinmesi bir tesir ve etkiden dolayıdır. Halbuki kainatın yaratıcısını hiçbir şey etkileyemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahsus duyularımızla meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için böyle bir misal vermiştir. Hiç şüphesiz ki Allah Teala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Sevgili dinleyenler, hadis-i şerifteki misalden şunu da anlayabiliriz. İnsan bir günah işlediği zaman şeytanın eline düşer. Şeytanın eline düşen bir kimse ise çölde devesini kaybeden adam gibi helak olmak üzeredir. Fakat kul helak dalgaları arasında boğuşurken Allah Teala'ya yönelip tövbe istiğfar ettiği zaman Allah Teala'nın engin rahmetiyle karşılaşır. Böylece Allah'ın rahmet eli o kimseyi şeytanın pençesinden kurtarıp selamet, esinlik ve huzur bahçelerine çıkarır. 16. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. İnnallâhe ta'ala yabsudu yedehu billeyli liyetûbe musî'un nehâri ve yabsudu yedehu bin nehâri لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu reported, the Prophet peace be upon him said, Allah the Exalted will continue to stretch out his hand in the night so that the sinners of the day may repent, and continue to stretch his hand in the daytime so that the sinners of the night may repent until the sun rises from the west. Imam Muslim narrated this hadith. It is deduced from this hadith that if one commits a sin during any hour of day or night, he should immediately seek the forgiveness of Allah as a result. İmam Müslim Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. İnna Allahe Teala, hiç şüphesiz ki Allah Teala yebsutu açar yayar, yedehu rahmet ellerini, billeyli geceleyin. Niçin açar? Liyetube musi'un nehari, gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için. Ve yapsutu yedehu bin neheri, ve yine rahmet ellerini gündüzleyin açar. Niçin? Liyetube musi'ul leyli, gece günah işleyenler tövbe etsin diye. Hatta tetlu'aşşemsu min mağribihe, ta ki güneş batıdan doğuncaya kadar. Hiç şüphesiz ki Allah Teala gündüz günah işleyenin tövbe edip de onun tövbesini kabul etmek için geceleyin rahmet ellerini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzleyin rahmet ellerini açıp yayar. Güneş batıdan doğuncaya kadar bu durum böyle devam edip gider. Bu hadis-i şerifi İmam Müslim Tevbe 31'de nakletmiştir. Sevgili dinleyenler, bir hadisi İmam Müslim rivayet etti demek ne demektir? Bir hadisi şerifi İmam Bukhari rivayet etmek ne demektir? Hemen geri gelmişken bunun manasını sizlere aktarayım. Bunların her birisinin usul ilminde özel anlamları vardır. Bir hadis-i şerifi İmam Bukhari rivayet etti demek. Bunun anlamı şudur. Eğer bir hadis-i şerifi İmam Bukhari'nin sahihinde bulursak veyahut da İmam Müslim'in sahihinde bulursak artık bu hadis-i şerifin sıhhatinden dolayı hiçbir şüphe ve tereddüt etmeyiz demektir. Çünkü İmam Müslim ve İmam Bukhari kitaplarına sadece ve sadece sahih olan hadisleri toplamışlardır. İmam Bukhari'nin sözünü hatırlayınız. Ben 100.000 sahih hadis ezberledim, 100.000 de sahih olmayan hadis ezberledim. 100.000 sahih hadis içerisinden mükerrerlerini çıkarırsanız sahihine sadece 4.000 veya 2.000 küsur hadis almıştır. Çünkü İmam Bukhari ve Müslim'in sahihlerine bütün bir ümmet Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap olduğuna bütün bir ümmet ittifak etmiştir. Ama bir hadis-i şerifi İmam Bukhari ve Müslim'in kitabında değil de diğer kitaplarda bulursak, mesela İmam Tirmizi'nin veya İmam Ebu Davud'un, İmam Nesai'nin kitaplarında bulursak, o halde uzman otoritelere bu hadis-i şerifin sahih mi, sahih değil mi, derecesi nedir diye uzman otoritelere sormamız gerekir. Çünkü diğer hadis kitaplarında sahih olanlar da var, hasen olanlar da var, zayıf olanlar da var. Ama bir hadis-i şerifi İmam Bukhari veya Müslim rivayet etti diye görürsek, onların kitaplarında bunu bulursak artık bunun sıhhatinden şüphe etmeyiz demektir. Bundan sonraki hadislerimizde İmam Müslim rivayet etti demek ne demek, İmam Bukhari rivayet etti demek ne demek, böylece bunları anlamış olduk. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten dünyanın en nazik, en kibar, en ince duygulara sahip insanıydı. Bakınız bu hadis-i şerifte Allah Teala'nın kullarını affetmesini, günahından pişmanlık duyan bir kulun günahını bağışlamasını yine çok tatlı bir ibareyle, ince ve edebi bir üslupla dile getirmiştir. Bir annenin kollarını açıp çocuğunu bağrına basarken duyduğu merhamet ve şefkatten çok daha fazlasıyla Allah Teala'nın rahmet ellerini açıp günah işleyen kullarının kendisine dönmesini beklediğini çok ince bir ifadeyle anlatmıştır. Allah Teala adeta "Kulum dön bana, günahını terk edip atıl merhamet ve şefkat kollarıma" dercesine gece ve gündüz kullarına çağrıda bulunuyor. Onları huzur ve mutluluğun kaynağına davet ediyor. Ne mutlu bu çağrıya icabet edenlere, ne mutlu bu davete koşanlara. Bu çağrı güneş batıdan doğuncaya kadar, yani kıyamet kopuncaya kadar devam edecektir. O halde gece işlediğimiz günahlara karşılık gündüzleyin, gündüz işlediğimiz günahlara karşılık geceleyin, tövbe istiğfar edip Rabbimizin rahmetine koşmalıyız. Günah işlediği halde Rabbisinin bu kutsi çağrısına icabet etmeyenler hakikaten çok büyük fırsatlar kaçıran bedbaht kimselerdir. Bu nedenledir ki günahın şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun o günahları terk edip Allah'a dönmek hisseden ölmemiş bir kalp taşıyan herkesin yapacağı faziletli bir davranıştır. Sevgili dinleyenler, meyhanelerde, kahvehanelerde ve daha isimlerini sayamadığımız diğer kötü yerlerde günah çukurlarına batıp da bu günahlarla Allah beni kabul etmez diye zanneden kimselere, yaşlılara, gençlere, kadınlara ve erkeklere Bakınız Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde nasıl sesleniyor? Bismillahirrahmanirrahim.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Günah işleyerek kendi kendilerine zulmeden kullarıma söyle, Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Hiç şüphesiz ki Allah bütün günahları affeder. Hiç şüphesiz ki O mağfireti bol, rahmeti geniş olandır. Sevgili dinleyenler, sahabeler bu ayeti kerimenin Kur'an'daki en sevindirici ayeti kerime olduğunu söylemişlerdir. Bu ayeti kerimeler ve hadis-i şeriflerden çıkaracağımız ibret ve dersleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Tevbe kapısı kıyamete kadar açıktır. Kul bir günah işleyip de Allah'ım günahımı bağışla diye yalvardığı zaman merhameti bol Rabbimiz onu reddetmez. Aksine اَذْنَبَ عَبْدِي فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ. Kulum bir günah işledi ve anladı ki günahı affeden ve günahından dolayı kendisini hesaba çekecek olan bir Rabbi vardır buyurarak onu bağışlar. O halde her çeşit günahımızdan hemen tövbe edip Rabbimize dönmeliyiz. 2. Allah'ın rahmeti bol, mağfireti geniş diyerek günahlara devam etmemeliyiz. Zira şeytan birçok kimseyi bu noktadan tuzağına düşürmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın diye Allah Teala başka bir ayet-i kerimede de kullarıma haber ver ki benim rahmetim çok geniş ve boldur. Ancak azabım da çok şiddetli ve elimdir buyurmaktadır.
17. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Hurayra radıyallahu anhu kal, kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men tâbe kable en tatlu'a şemsu min mağribiha, tâbe Allahu aleyh. Sadaka Rasulullah fîmâ kal, ev kemâ kal. Ebu Hurayra radıyallahu anh narrated, Messenger of Allah said, He who repents before the sun rises from the west, Allah will forgive him. İmam Müslim narrated this hadith. Tawbah means returning to Allah from sins. When a person commits a sin, he goes away from Allah. When he repents, he returns to Allah and desires for being pardoned by him and getting near him. This returning towards him is Tawbah. When it is said that Allah turns towards him, it means that Allah accepts his repentance. İmam Müslim Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Men tâbe, kim tövbe ederse, kim günahından vazgeçip Allah'tan bağışlanma dilerse, قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا, güneş batıdan doğmadan önce, yani kıyamet kopmadan önce, تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ, Allah onun tövbesini kabul eder. Güneş batıdan doğmadan önce, yani kıyamet kopmadan önce kim tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi İmam Müslim Kitab-ı Zikir 43'te rivayet etmiştir. Sevgili dinleyenler, güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerindendir. Hiç şüphesiz ki Allah Teala'nın emri ile sura üflenecek ve bu kainatın düzeni bir gün gelecek altüst olarak kıyamet kopacaktır. Dağlar yürüyecek, denizler kaynayacak, sema parçalanacak, gezegenler yerinden fırlayacaktır. Bütün hamile dişiler karnındaki ceninleri düşürecek, kundaktaki bebekler bir anda ak saçlı ihtiyarlara dönecektir. Bu gerçeği Kur'an-ı Kerim بسم الله الرحمن الرحيم كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
Eğer inkar ederseniz bir anda kundaktaki bebekleri ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan günden nasıl sakınıp korunacaksınız diye dile getirirken İmam Tirmizi'nin Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettiği ve hadis hasendir diye de hüküm verdiği bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam keyfe en'amu ve sahibul karni kad iltekamel karni ve istem'al izne hatta yu'meru bin nefhi fe yenfeku.
Dünya nimetleriyle nasıl eğleneyim ki borunun sahibi boruyu ağzına alıp sura üflemek için izin istemeyi beklediği halde.
Borunun sahibi boruyu ağzına alıp sura üflemek için izin istemeyi beklediği halde dünya nimetleriyle nasıl eğleneyim ki dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam.
Efendimizin bu sözü sahabelere çok ağır geldi. Sahabelerin şiddetli üzüntüsünü gören Efendimiz onlara قُولُ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.
Sevgili dinleyenler, işte güneşin batıdan doğmasıyla kıyametin koptuğunu anlayan kafirlerin hemen iman etmeye kalkmaları onlara hiçbir fayda vermeyecektir. Kıyamet koptuğu zaman yeryüzünde bulunan herkes iman edecektir. Dine karşı olan, din ile alay eden, dini yok etmeye, kısıtlamaya ve engellemeye çalışanların hepsi büyük bir korkuyla iman edeceklerdir. Ancak iş işten geçmiş olacaktır. Onların imanları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü bu hadis-i şerifimizde kıyametin kopmaya başlaması anındaki pişmanlık ve tövbelerin kabul edilmeyeceği bildirilmektedir. Zira o zaman imtihanın süresi bitmiş ve perde ortadan kalkmış olacaktır. Bu durum En'am suresinin 158. ayeti kerimesinde şöyle ifade edilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim. Hel yanzuruna en te'tiyehumul melaike.
Onlar iman etmek için meleklerin kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Yani melekleri açık görmeyi mi bekliyorlar?
اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اَيَّاتِ رَبِّكَ
Yoksa veyahut da Rabbinin ayetlerinin bir kısmının gelmesini mi bekliyorlar?
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اَيَّاتِ رَبِّكَ
Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün
لَا يَنْفَعُ نَفْسًا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ
Daha önceden inanmayan bir kimseye bu imanı hiçbir fayda vermez. O nedenledir ki kıyamet kopmadan yani imtihanın süresi bitmeden önce tövbe edip günahlardan dönmeliyiz. İmtihan süresi bitmeden önce yapılan tövbelerin kabul edileceği bu hadis-i şerifimizde bildirilmektedir. İmtihan süresinin ne zaman biteceği belli olmadığına göre akıllı bir kimse yaptığı günahlardan hemen pişmanlık duyup tövbe ederek Allah'a dönmelidir.
18. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn el-Hattab radıyallahu anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "İnna Allah azza ve celle yakbalu tevbetel abdi ma lam yugarigir." Sadaka Rasulullah fîmâ kal ev kemâ kal.
Abdullah bin Ömer ibnül Hattab radıyallahu anhuma reported that the Prophet peace be upon him said, Allah accepts a slave's repentance as long as the latter is not on his deathbed, that is before the soul of dying person reached the throat.
İmam Tirmizi, who categorized its hadith hasan.
İmam Tirmizi narrated this hadith.
Ebu Abdurrahman, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini rivayet etti.
İnna Allahe azze ve celle,
Hiç şüphesiz ki Allah Teala yakbelu tevbetel abdi, kulun tövbesini kabul eder. Ma lem yugargir, can çekişmediği müddetçe. Hiç şüphesiz ki Allah Teala ölüm anı gelip de kul can çekişmeye başlamadığı müddetçe kulunun tövbesini kabul eder. Bu hadis-i şerifi İmam Tirmizi Davat 98'de rivayet etmiş ve hadis-i şerifte hasendir diye hüküm vermiştir. Sevgili dinleyenler, Allah Teala ölüm anı gelinceye kadar kulunun tövbesini kabul eder. Bir önceki hadiste kıyamet kopuncaya kadar Allah kulun tövbesini kabul eder demişti. Bu iki hadis arasında bir çelişki varmış gibi gözükse de aslında hiçbir çelişki yoktur. Çünkü Efendimiz bir başka rivayette kıyameti büyük ve küçük kıyamet olarak ikiye ayırmış, büyük kıyamet olarak kainatın düzeninin bozulmasını, küçük kıyamet olarak da insanın ölümünün gelmesini göstermiştir. İnsan öldüğü zaman kendi kıyameti kopmuştur. Çünkü dünya ona göre yıkılmış ve o başka bir dünyaya gitmiştir. Ölüm anı gelinceye kadar yapılan bütün tövbelere kabul eden Allah Teala, ancak kul Azrail'i görünce, can çekişmeye başlayınca kulun yaptığı tövbeleri kabul etmemektedir. Bu durum Nisa suresinin 18. ayeti kerimesinde şöyle izah edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالْ اِنِّي تُبْتُ الْآنِ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْكَر۪يمُ Günahlar işleyip kötü işler yapan, kendisine ölüm gelip çatınca da şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için tövbe yoktur. Yani onların tövbeleri geçersizdir. İşte onlara biz elin bir azap hazırladık. Sevgili dinleyenler, eli ayağı tutarken zekatını vermeyen, fakat öleceği kesinleşince, Rabbim ne olur ölümümü biraz geciktirsen de sadaka verip iyilik edenlerden olsam diyen kimsenin de aynı şekilde sözüne değer verilmeyeceği Münafıkun suresinin 10. ayeti kerimesinde bildirilmektedir. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bizlere bir ibret tablosu olarak tarihi kaynaklarda eski Mısır kralı 2. Ramses diye geçen ve "Ene rabbukumul a'la, sizin en yüce Rabbiniz benim, size benden başka ilah tanımıyorum" diyecek kadar yeryüzünde azgınlaşan Firavun'un ölüm anında iman ettiğini, ancak bu tövbesinin kabul edilmediğini haber vermektedir. Yeryüzünde azgınlaşan zorbaların, Allah'ın buyruklarını tanımayarak zalimleşen diktatörlerin ölüm anında dize gelerek nasıl iman ettiğini bakınız Yunus suresinin 90, 91 ve 92. ayeti kerimelerinde bizlere şöyle bildirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاوَزْنَا بِبَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ Biz İsrail oğullarına denizi yardık. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوَانًا Ve hemen büyük bir düşmanlık ve azgınlık içinde Firavun ve ordusu onların peşinden denize girdi. حَتَّى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ Biz denizi kapatıp da Firavun'a ölüm gelip çatınca Firavun, قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي اَمَنَ بِهِ بَنُوا اِسْرَائِيلُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmayana iman edip inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Ancak Firavun'un bu imanına Allah Teala şu karşılığı verdi. El-en, şimdi mi? Ölüm gelip çatınca mı? İmtihan bitince mi? وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ Halbuki önceleri isyan ediyordun. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ve müfsitlerden olmuştun. فَالْيَوْمَا نُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Bugün senin bedenine senden sonra gelenler için bir ibret olsun diye bir kurtuluş vereceğiz. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Ancak insanların çoğu ayetlerimizden ve verdiğimiz ibretlerden gafildirler. Ey dünyanın doğusundaki, batısındaki, kuzeyindeki, güneyindeki günümüz zalimleri! Allah'ın buyruklarını tanımayan despotları! İngiltere'de British Müzesi'ndeki Firavun'un secde halindeki cesedine bakarak ibret alın. Yarın ölümle sizin de varacağınız sonuç aynısıdır. Azrail'in pençesine yakalanıp da dikenler arasındaki çalıların çekilip alındığı gibi ruhunuzun bedenlerinizden çekilip alındığı gün, ben de kendisinden başka ilah olmayan Allah'a inandım, teslim oldum diyerek yalvaracağınız gün gelmeden önce Allah'ın emir ve yasaklarına uyun. Dünyayı adaletle yönetin. Aksi takdirde helakınız çok yakındır. Dünyadaki saltanatınız, yetkileriniz, paralarınız ve kısıtlı gücünüz sizi aldatmasın. Azrail ile o yetkilerinizin, otoritelerinizin ve saltanatınızın hepsi yıkılıp gidecektir. Programımızı burada kapatırken, nübüvvet pınarından akan hikmet damlalarıyla gönül fidanlarımızı sulamayı temenni eder, hepinize sağlık, mutluluk, afiyet, huzur dolu günler dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
Riyazu Salihin min kelami seyyidil murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.